Ayrım 3.
Yakup Ağa, boşuna söylüyorsun bunları dedi. Haberin olsun diye söyledim. Haberim olsa da olmasa da bir şey değişmez. Ben senin baba dostunum. Seni 10 yaşından beri tanırım. Babanı, hangi kandan geldiğini bilirim. Bırak başkalarını. Kulağımla senin ağzından duysam beni ele vereceğine inanmam. Aklın başında oldukça başka türlüsü gelmez elinden. Sen ayva ağacının incir verdiğini gördün mü hiç? Görmedin. İnsan da öyle. Sözüyle değil, özüyle belli eder fiilini. Eksik olma. Ben 55'imi buldum hiç değilse. Ölsem de yaşayacağım kadar yaşadım derim. Sen daha ne gördün bu dünyada? Sana bir şey olursa kendimden çok yanarım. Zülfikar. Ne görmedim ki, dedi. Ne ben ne de akranlarım, biz genç olmadık hiç. Sanki yaşlı doğduk. Gözümü dünyaya açtım açalı, vuranlar vurulanlar arasında yaşadım bugüne kadar. Ölümün rezili çıktı, ucuzladı bizim günümüzde. Bilis'te birkaç lamba ardı ardına söndü o ara. Yakup Ağa, eve dönsek mi dedi. Yemeğin hazır, sofrada oturur konuşuruz gerisini. Az daha oturalım, bir haberim daha var, onu da anlatayım gideriz. Sen bilirsin, duyunca üzüleceksin. Elinden başka şey gelmeyenin üzülmesi de iyidir. Hiç olmazsa üzüldüm der insan. Kimliğini belli eder. Anlat. Soroviç'ten Nalbur Şahin'i tanırsın. Tanırım. Tanırım derken belli ettin nasıl tanıdığını. Hangi gören unutur o dilber delikanlıyı? Huylarıyla, boyuyla, posuyla erkek güzeli, efendili görneğiydi. Ne oldu, vuruldu mu? Vurdu kendini. Yakup Ağa, yazık diyebildi. Şahin sık sık Selanik'e giderdi. Hem mal alırdı dükkanına hem de gençliğinin hakkını verirdi. Selanik'te bir mağazada çalışan bir Rum dostu vardı. Öyle erkeğin her yerde dostu olur. Geçen hafta Şahin Selanik'e gitmek için istasyona gelmiş. İstasyonda bir Fransız çavuşu, yanında iki inzibat eri, bir Yunan polisi Şahin'i beklerlermiş. Şahin kuşkulanmış, kuşkulanmış ama biletini almış bir kez. Biletini aldığını görmüş bekleyenler. Dönse, geri gitse daha kötü olacak. Belki de oracıkta çeviri verecekler. Niye geri döndün diyecekler. Üstünü arayacaklar. Yanında kardeşi varmış. Bunların gözü bende demiş. En iyisi geri dönmemek. Sen dükkana dön, dükkana sahip ol. Kardeşi tren gelinceye kadar ayrılmaz Şahin'den. Şahin sırtını duvara verir, sağ yanını kardeşine. Alır belinden tabancasını pantolonunun sağ cebine geçirir. Eli cebinde, tabancasının tetiğinde biner gelen trene. Oturur bir pencere kıyısına, kardeşine el sallar tren kalkarken. Tren kalkar kalkmaz, çavuş ile polis girerler oturduğu kompartımana. Kapının biri sağını, öbür solunu alır oturur. Kapıyı tutarlar. Öbür iki er koridorda gider gelirler. Yeniceye kadar öyle geçer. Polis, nereye Şahin der, Selanik'e mi? Kısmetse der Şahin. Polis karşılığını Fransız çavuşa verir, karşılıklı gülerler. Yenice'de durduklarında inen binen çok olmuş trene. Binenlerden ikisi kompartımanlarına girmiş. Şahin kalkmış yerinden, aralarından koridora kaymış. Çavuş ile polis önlememişler. Belki nasıl olsa koridorda adamlarımız var dediler. Belki de Selanik'e kadar Şahin'i sadece gözetlemekti görevleri. Selanik'te indiklerinde yakalamak için bekleyen başka çavuşlar, polisler vardı. Trendekiler Şahin'in yolda başkaları ile buluşup buluşmayacağını gözlüyorlardı. Şahin vagonun helasına gitmiş, hela dolu. Bitişik vagonun helasına geçeyim diye bakmış, iki inzibat eri önünde sıraya girivermişler. Olduğu yerde kalmış beklemiş. Üstelik de trende kaçmak için en iyi yer orası. Vagonun çıkış kapısı önü. İnzibatların da canı tatlı elbet. Elinin cebinde, tabancasının tetiğinde olduğunu göre göre yaklaşmazlar üstüne. Ya da dediğim gibi aldıkları emir Şahin'e henüz yaklaşmamak. Hela boşalınca girmiş Şahin, kilitlemiş kapıyı arkadan. Oyalanmış, bir sigara içmiş içeride. Ne düşünmüşse düşünmüş, mısır tarlaları arasında bir rampada açmış pencereyi, tren yavaşlamışken atmış kendini pencereden mısırlar arasına. Koridordaki inzibatlar tutmuşlar hela kapısını. Biri içeriye kulak verir, öbürü vagonun çıkış kapısından dışarıyı gözlermiş. Kompartmandaki çavuşla polis pencerelerinden görmüşler Şahin'in atladığını. Biri çekmiş imdat kolunu, öbürleri açmışlar pencerelerden ateşi. Tren rampada olduğu için çabuk durur. Ardındakilerle birlikte bir yığın adam iner trenden. Düşerler Şahin'in arkasına. Şahin kendine yıkık bir duvarı siper eder, Fransız çavuşu vurur, polisle erlerden birini yaralar, son kurşununu sıkar şakağına. Olduğu yerde kalır. Şahin'e saygı duruşunda bulunur gibi sustular kısa bir süre. Üstünde bir şey çıkmış mı? Çıkmamış. Yine sustular. Neden sordun? Soroviç'teki uç belki de Şahin'di. Benim aklımdan da o geçti. Bana sorarsan aklımdan geçen doğruydu, oydu. Ondan iyisi ondan güvenilir adam bulamazdı Soroviç'te bizimkiler. Tozu çıkmamış üstünde aradıkları izin. İkisi de birbirlerine açıklamaya gerek görmeden tuvalete girince pul pul edip kubura attığını, üstüne suyu çektiğini düşündüler taşıdığı raporun. Bir kez daha kısa bir süre sustular, dalgınlaştılar. Zülfikar, nurlar içinde yatsın dedi yavaşça. Yakup Ağa yavaşça, Tanrı cennetini esirgemesin diye tamamladı. Bilis'te penceresinde ışık yanan tek ev kalmıştı. Yakup Ağa o evi gösterdi. Bizim ev, bizimkiler beklerler. Kalktılar. Giriş bölümünün sonu. Birinci bölüm. Makedonya'nın güneydoğusunda Kastorya ile Noylan gölleri arasında büyüklü küçüklü yarım düzine köy, Goriçka beylerinin toprakları içinde kalırdı. İki göle karışan çaylar, ırmaklarla sulanan o bereketli toprakların beyliğini, Padişah II. Murat, ailede adı unutulmayan büyük babaları Seyit Ali Bey'e Kosova Meydan Savaşı'nda gösterdiği büyük yararlılıkların karşılığı olarak bağışlamıştı. Seyit Ali Bey, boyarlardan kalan büyük bir konağı seçerek Goriçka'ya yerleşince, aile 400 yıl boyunca Güney Makedonya'da Goriçka beyleri olarak anıldı. Günü gelince kimi torunlarla, torunların kızları, oğulları, evlilik ya da başka nedenlerle Goriçka'daki konaktan ayrıldılar. Aralarından beyliğin başka köylerine yerleşenler oldu. Son Goriçka beyi Rıza Bey, babasının ölümünden 2 yıl önce 1865 yılında 4 kuşak öteden kardeş torunu olduğu Uçana çiftliğinin sahibesi Saliha Hanım'la evlendi. Saliha Hanım, doğup büyüdüğü baba evinden ayrılmak istemediği için Goriçka'yı bırakıp Uçana'ya yerleşti. Evlendiklerinde Rıza Bey 23, karısı Saliha Hanım 18'indeydiler. Zülfikar, ikisinin tek erkek çocukları olarak büyük kızları Remziye Hanım'dan 20 yıl sonra dünyaya geldi. Arada doğan 3 kızları yaşamadı. Rıza Bey ile Saliha Hanım'ın Zülfikar'ın ardından başka çocukları olmadı. Erkek çocuk sahibi olmak yeniden dünyaya gelmekle birdi bir Rumeli beyinin gözünde. Topraklarında kılıçlarının hakkıyla sahip oldukları egemenliklerini ancak erkek çocuklarının sürdürebileceğine inanılırdı. Rıza Bey sevecen, güleç, hayatla barışık yaratılışta bir erkekti. Erkek çocuk sahibi olmakta geciktiği yiten yaşama sevinci Zülfikar'ın doğmasıyla tazelendi. O güne kadar duymadığı duygularla doldu taştı yüreği. İlk kez baba oluyor sanılırdı. Evinden uzakta oyalanamıyor, bir saat uzak kalacak olsa aylardır görmemiş gibi özlüyordu Zülfikar'ını. Odadan odaya sağ kolunda henüz kundaktaki oğluyla dolaşıyordu evin içinde. Orta yaşlı şakaklarını aklar sarmış bir adamdı artık. Bilinen ağırbaşlı saygın kişiliğiyle tanıyanların yadırgadıkları görünümlerdi bu davranışları. Zülfikar'ın verdiği mutlulukla çocuklaşmış, ölçüyü unutur olmuştu. Zülfikar'a yakınlık gösterenlerin, güldüren, eğlendirenlerin kusurlarını görmez oluyordu. Öfkeli anlarında Zülfikar'la ilgili bir iki söz yatışması için yetişiyordu. Zülfikar yürümeye başlayınca Uçana'daki konağın bahçesinde sürdürdü bu yakınlığını. Elinden tutarak bahçede dolanıyor, koşmaca, saklambaç gibi oyunlar oynuyordu oğluyla. Çok geçmeden atıyla çiftliğini dolaşırken kucağında Zülfikar'la görünmeye başladı. Sol avucu içine aldığı küçücük yumuk eliyle birlikte dizginleri kavruyor, dili yeni yeni çözülmeye başlayan oğluyla bütün dediklerini anlayacakmış gibi konuşuyordu. Bak Zülfikar'ım, bu gördüğün ova ta karşı dağın eteklerine kadar kışlık otlaklarımız. Kış yaklaşırken sürüleri buraya indiririz. İleride 3 saat ötede bu dağların ardında görce var. Oraları yayla. Görce Celal dayının memleketi. Dayının çiftliği Görce'de. Yaz gelince sürüleri yaylada kiraladığımız otlaklara çıkarız. Biraz daha büyü, oralara birlikte gideceğiz. Bu yerlerin dağını taşını, otlaklarını iyi tanı. Benden sonra bu yerlerin beyi sen olacaksın. Bak bu gördüğün ak saçlı amca Necip Kahya. Babamın sağlığında Kahya'mız oydu. Babam bana o ne derse doğrudur, sözünden çıkma demişti. Babama verdiğim sözü tuttum, sözünden çıkmadım. Benden sonra sağ kalacak olursa sen de onun dediğine uy. Topraklarımız kimsenin malında gözümüz kalmayacak kadar geniştir, bereketlidir. Görüyor musun bu koca çayı? Üstündeki o tahta köprüyü? O köprüyü yaptıran benim dedem, senin büyük deden. Onun da adı Rıza. Şimdi o köprüden atla, karşıya geçireceğim seni. Altından akan suya Ali Akmon Nehri derler. Uçana'dan geçer. Dağlardan inen kar sularını ovaya indirir. Böyle iki yanına bereket saça saça gider gider. İki gün iki gece yol alır. Selanik'e varmadan Azberi'de denize karışır. Ah o Selanik, ah o Selanik kızları. Büyüyünce Selanik'te okutacağım seni. 15'ine geldin mi Selanik kızları paylaşamayacak benim aslan oğlumu. Remziye Hanım 16'sında Kaylar Kadısı'nın oğlu Orhan Bey ile evlendirilmişti. Orhan Bey manastır idadesini bitirdikten sonra babasının hatırıyla Kaylar Kaymakamlığı'na katip olarak yerleştirilmişti. Saliha Hanım evlenen kızını gözünün önünden ayırmak istemedi. Orhan Bey kaymakamlıktaki katipliği bıraktı, Uçana'daki konağa üç güveysi olarak girdi. Bu yakınlık beklenen sonucu vermedi. Rıza Bey daha söz kesildiği gün bu evliliğe olur dediğine pişmandı. Ondan sonra da bir türlü damadına kanı ısınamadı. Duyduğu pişmanlık duygusunu ömür boyu korudu. Kendisi içi dışı bir, alçak gönüllülüğü elden bırakmadan çevresindekilere kendini saydırmasını bilen bir adamdı. Acı söz etmeden, kalp kırmadan sözünü dinletirdi. Damadı kibirli olduktan başka duygularını, düşündüklerini dışa vurmayan yaratılıştaydı. Yüz yüze geldiklerinde sanki ayak uçlarına basa basa arkasından yaklaşmış, birden sıçrayıp önüne çıkmış gibi bir duygu uyandırırdı Rıza Bey'de. Parası kıymetli, eli sıkıydı. Karısından geleni rahat yer, kendi gelirinin sözünü etmezdi. Remziye Hanım'la evlendikten 20 ay sonra bir erkek çocuğu dünyaya geldi. Kadı Efendi'nin adı Hikmet'ti. Orhan Bey oğluna babasının adını verdi. Bu olay damadından bütün bütün soğuttu Rıza Bey'i. Kendi sofrasında yiyip içen, malına mülküne ortak ettiği damadının torununa kendi adı yerine babasının adını vermesini nankörlük, daha kendisini küçümsemek olarak yorumladı. Üstelik Zülfikar henüz dünyaya gelmemişti. Kendisinden sonra Goriçka Beyliğine aday Hikmet'ti. Damadının bu nankörlüğü düşündükçe daha çok öfkesini çekti. Torununa, babasına baktığı gözle bakmaya başladı. Zülfikar dünyaya geldikten sonra Orhan Bey'i hep uzak tuttu kendinden. Çok geçmeden sofrasını ayırdı, ömrünün sonuna kadar bağışlamadı. Evin içinde dolaşır gördükçe küçük Hikmet'le babası arasında hoşlanmadığı benzerlikler buluyordu. Hikmet 2 yaşını yeni doldurmuştu. Bir akşam oturma odalarının penceresi önünde otururken niye dalgın olduğunu, ne düşündüğünü soran karısına "Bu Hikmet verilen bir şekeri alırken bile babasına benziyor. Elini uzatışı tıpkı babası," dedi. O güne kadar bir kez olsun Hikmet'i kucağına alıp okşamamıştı. Kızını üzdüğünü görüyordu bu davranışının. Kendisi de üzülüyordu kızını üzdüğü için. Ne çare ki içinden gelmediği halde Hikmet'i sevmek, okşamak elinde değildi. Bir yıl sonra Eylül ortalarında bir akşamüstü avlularındaki asmanın altında oturuyorlardı Saliha Hanım'la. Hikmet az ötelerinde cevizin altında çiftlik yanaşmalarından birinin oğluyla oynuyordu. Hikmet'in çocuğun elindeki cevizleri çeke çeke almaya çalıştığını gördü. Çocuğun Hikmet'ten güçlü olduğu açıktı. Yine de karşı gelmeye çekiniyor, elini kolunu sağa sola kaçırarak korumaya çalışıyordu cevizlerini. Olay Rıza Bey'e dokundu, karısına. "Saliha Hanım, kalk kurtar şu garibi torununun elinden," dedi. Saliha Hanım kalktı, çocukları ayırdı. Küçüğü ceplerini cevizle doldurarak evine gönderdi. Geri dönüp yerine oturunca Rıza Bey, Bu çocuğun bize benzer tek yanı yok Salih Hanım dedi. Ne sana çekmiş ne bana. Rıza Bey çocuk deyince kendi çocukluğunu ölçü alıyordu. Ağaçlara tırmanır, düşer kalkar, akranlarıyla güreşir, dizleri dirsekleri sıyrıklar, yeni kabuk bağlamış bağlayacak küçük yaralarla dolu dolaşırdı çocuk dediğin. Atlara, hayvanlara düşkün olurdu, silahlara ilgi duyardı. Hikmette hiçbiri yoktu bu işaretlerin. Daha parmak kadarken belliydi ne olacağı. Yavaş kuzuydu o. İçinden pazarlıklıydı. Gürültüsüz, patırtısız 9 anayı emmeyi becerecekti. Zülfikar babasının belindeki tabancaya el uzattığı zaman 2 yaşında yoktu henüz. Bum diyordu tabancaya. Baba bum demesi, baba hadi çek tabancanı ateş edelim demekti. O böyle dili kayarak baba bum dedikçe dünyalar Rıza Bey'in oluyordu. Tabancasını çeker, gözüne ilişen taşa, ağaç kütüğüne ateş ederdi. Taşların 2'ye yarıldığını, kütüklerden kopan kıymıkların havalandığını gördükçe coşar, el çırpardı Zülfikar. Tabancayı almaya kalkardı babasının elinden. O hevesle ilk kez 2 yaşında eli tetiğe değdi. Babası Zülfikar'ın küçücük elini kendi kocaman avucu içine aldı, incecik işaret parmağını kendi iri parmağı altına yerleştirdi, namluyu hedefe doğrulttu. Bak dedi, gezin ortasından arpacığın tepesinden. Haydi şimdi, bum. Parmağını bastırınca tetiğe birlikte çektiler. O günden sonra baba oğul bu oyunu hemen her gün oynamaya başladılar. Tabanca patlar, nişan aldıkları taşlar 2'ye yarılır. Kütüklerin kıymıkları havaya savruldukça çocuk doyamıyordu bu oyuna. Gördüğü yeni bir taşı, bir kütüğü gösterirdi babasına. Baba bum. At tutkusu yürümeye başladığı günlere kadar uzanır Zülfikar'ın. Elinden tutanlardan kurtulur, atılırdı gördüğü atlara. Atın yanında durur, 2 kolu havada, babasının ya da adamlardan birinin gelip ata bindirmesini beklerdi. Beklemesi biraz uzayacak olsa durduğu yerde tepinir, sabırsızlanırdı. Zülfikar böyle atlar silahlarla büyüdü. Akranlarından boyluydu. Hızla uzuyor, babasının boyunu aşacak görünüyordu. 7 yaşına gelince çiftliklerinde çalışanların 30 çocuğu ile birlikte sünnet edildi. Düğüne yakın akrabaları, kaylar, serfice beyleri, yörenin hatırlı kişileri geldi. At yarışları, yağlı pehlivan güreşleri düzenlendi. Manastırdan gelen saz topluluğu ile şarkıcılar çaldılar, söylediler, bol bol içildi, yenildi. Zülfikar'ın baş yastığı mavi kurdelalı, kulplu sarı liralarla donatıldı. Rıza Bey'in armağanı küçük bir kırma av tüfeği oldu Zülfikar'a. Ayrıca tavlalarında baklakırı, yumuşak başlı bir kısrakları vardı. Adı Nazlı'ydı. Zülfikar sever korurdu. Rıza Bey sünnet yatağında saçlarını okşadı, eğildi öptü. Koca erkek oldun, akı hak ettin dedi. Nazlı'yı sana verdim. Görce'den gelen dayısı yastığına mavi kurdeleli 5'li bir aziz altını iliştirdi. Zülfikar o iri altından pek bir şey anlamadı. Ama dayısı ayrıca Rus zarının yavrularından birini getirdiğini söyleyince sünnet yatağından fırlamaya kalkıştı. Hasır bir çamaşır selesi içine küçük bir şilte serdiler. Zarı getirdiler, selesiyle sağ yanına, yatağının üstüne koydular. Zülfikar zarın adını Uçar taktı. Göz kapakları ağırlaşıncaya kadar Uçar'ını sevdi, okşadı. Eli sepette, Uçar'ın başında, sırtında dolaşırken durdu, uyuyakaldı. 10 yaşına kadar Zülfikar'ın günleri uçan akırlarında geçti. At gezilerine çıkıyor, kırma tüfeği elinde, Uçar'ı yanında, konakları yakınlarında kuş avlıyordu. İlk arkadaşlarını o yıllarda edindi. Akranlarından çok boydaşlarıyla yakınlık kurdu. Evlerine çamaşıra gelen Hacer kadının oğlu Cafer'e ilk karşılaştıkları gün kanı ısınmıştı. Çok çevik çocuktu, koşunca tutulmuyor, üstelik nişancıydı. Av tüfeği yoktu elbet Cafer'in, lastik bir sapanı vardı. Attığı serçeyi sığırcığı düşürüyordu konduğu daldan. Hayrandı Cafer'in hünerlerine, boyları eşitti. Salih Hanım ise Cafer'in kendisinden 2 yaş büyük olduğunu söylüyordu. İlk tanıştıkları günden sonra yanından ayırmaz oldu Cafer'i. Dolaştıkları kırlardan, öğle yemeklerine yanında Cafer'le döndü. O yıllarda Uçana'da okul yoktu. Çocuklar köy camisinde din ağırlıklı bir öğrenim görürlerdi. Hoca öğrencilerine okuma yazmanın yanı sıra hesap hedense tarih coğrafya ile ilgili bazı genel bilgiler öğretir, sonunda hatim indiren çocuk ilk öğrenimini tamamlamış olurdu. Bey çocuklarının konaklarında özel hocalardan öğrenim görmesi adetti. Zülfikar 7 yaşından 11 yaşına kadar Uçana'nın en bilgili sayılan hocasından ders aldı. Derslerinde Cafer yine yanındaydı. 4 yıl sonra ikisi birden hatim indirerek öğrenimlerini tamamladılar. Hocası 100 yılı aşkın bir süredir Goriçka beylerine hizmet eden bir aileden geliyordu. Hocalığı babadan devralmış, Goriçka beylerinin aile hikayelerini dinleyerek büyümüş, yetişmişti. Sık sık dersi bırakır, Zülfikar'la Cafer'e Goriçka beylerinin cesareti, adaleti, yararlılıkları, şanlı yaşayışları üstüne yüzyıllardır her anlatanın aklına geleni, yakıştırdıklarını eklemeleriyle masala dönüşmüş hikayeler anlatırdı. Doğrusu yanlışı birbirine karışmış, neyin doğru neyin yalan olduğunu ayırması güç bir biçim almıştı bu hikayelerin tümü. Dedelerinin dedesi Seyit Ali Bey, Padişah 2. Murat Efendimiz'e candan gönülden hizmet etmiş, cesareti, aklı, binicilikte, kılıç kullanmaktaki ustalığı, bileğinin gücüyle güvenini kazanarak en seçkin süvari kolunun başına getirilmişti. Padişahımız Nemse Kralı ile cenge tutuştuğunda, Nemse Kralı'nın süvarilerini bozguna uğratan o bileği bükülmez namlı şanlı Seyit Ali Bey'di. Allah Allah deyip önlerine kattıkları Nemse süvarilerini Ladislas'ın çadırına kadar kovalamışlar, çadıra girerek içeride kim varsa kralla birlikte kılıçtan geçirmiş, Kosova Savaşı'nın kazanılmasını sağlamışlardı. Derdi hoca, başlarında kral olmadı mı askerler ne olur? Kendisini dinleyen Zülfikar ile Cafer'in sorusuna karşılık vermelerini beklerdi kısa bir süre. Oysa dinledikleriyle büyülenmiş, hikayenin gerisini getirmesi için ağzının içine bakardı çocuklar. Hoca beklediği karşılığı kendine verirdi. Dağılırlar, atarlar ellerinden tüfeklerini, kılıçlarını, ya kaçarlar ya teslim olurlar. Hiç başında kralı olmadan asker dövüşür mü? Dövüşebilir mi? Dövüşemez. Çocukların imgeleminde sağa sola koşuşan, başıboş atlar, yerlerde yatan yaralılar, ölülerle dolardı kırlar, bayırlar. Padişahın başı tuğlu görüntüsü büyür büyürdü o kırlar bayırların üstünde. Seyit Ali Bey kurmuştu Goriçka Beyliğini. Onun oğulları, oğullarının oğulları hiç unutmamışlardı Padişah Efendimiz'e olan borçlarını. Ne gün saraydan sefer haberi gelse, silahlandırdıkları en az 150 atlıyla Rümeyli Beylerbeyi'nin ordusuna katılmışlardı. En son Mora ayaklanmasında görülmüştü yararlıkları.